Ayrım 2. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 20. Böylece tecavüzler başladı mı? 2 ay sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nde zor bir doğum yaptım. Doğumum ameliyatla olmuştu. Eve geldiğimde annem ve üvey babamın annesi bir süre yanımda yattılar. Kızım doğalı yanlış hatırlamıyorsam 50 gün falan olmuştu. Anneannem hasta olduğu için ona bakmaya gitmişti. Üvey babam o gece beni saçlarımdan sürükleyerek annemin yatağına götürerek tecavüz etti. Tecavüz süresince çocuğumun katıla katıla ağladığını duyuyordum. Odaya geldiğimde çocuk mosmor olmuş, kasılıp titreyerek hiç susmadan ağlıyordu. O tarihler ben 18 yaşındaydım ve ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyordum. Kızımı bir türlü susturamıyordum. Bir ara üvey babam gelerek eğilip çocuğun yüzüne baktı. Bu çocuk ölecek diyerek gitti. Ertesi gün çocuğum öldü. Ben üvey babamın gelip beni saçlarımdan sürükleyerek götürüp tecavüz ettiğini, o odadan çocuğumun yanından acılar içinde ayrıldığımı, çocuğumun anladığına inanıyorum. Annesi kendini koruyamaz, zavallı bir durumdaydı ve acı çekiyordu. Kendini koruyamayan bir anne beni nasıl koruyacak diyerek yaşamak istemedi. Kim bilir, belki benim çektiklerimi o çekmek istemediği için öldü. Buna hala inanıyorum. Çünkü o da kız doğmuştu. Benim kaderimi o da yaşayabilirdi. Kız doğduğu için babası tarafından istenmiyordu, sevilmiyordu. Ne diye yaşasın ki? Kocanız kız olduğu için onu istemiyor muydu? Kızım doğunca ona bir mektup yazarak bir kızımızın olduğunu söyledim. Kocamdan bana gelen mektupta aynen şöyle yazıyordu. Neden kız doğurdun? Kız doğurduğun için seni boşayacağım. Senden bu yüzden boşanmak istiyorum. Git boşanma davası aç. Davayı açtınız mı? Hayır, kızım öldü, onu yıkıyorlardı. Ben çocuğumun ölüsünü yıkarlarken hatırlıyorum, hepsi o kadar. Bir de ölü yıkayıcısı kadının, çocuğun annesini buradan çıkarın deyişini. Sonrası yok, sonrasını hiç hatırlamıyorum. Aradan geçen 7-8 ay benim için kayıptır. Hala o 7-8 ay içinde neler olduğunu, neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Ben o andan sonra 7-8 ay bir daha kendime gelememişim. Sonradan öğrendiğime göre kayınbabam ve kayınvalidem benim hasta olduğumu duyup ziyarete gelmişler ve halime çok üzülmüşler. Kayınbabam kocama telgraf çekerek hemen gel, annen ölüyor diyerek kocamı çağırmış. Kocam geldikten sonra da onu içeri almamış. Git karını al, öyle bu eve gir demiş. Kayınbabamın bu tavrı karşısında kocam gelip beni almış. Kocamın gelip beni aldığını silik bir rüya gibi bölük pörçük hatırlıyorum. Kocam burada kaldığı süre içinde beni de Almanya'ya götürsün diye başvuru yaptı. Ben 15 gün sonra işçi olarak Almanya'daydım. Orada yavaş yavaş kendimi toparladım. Kendinizi başka bir ülkede, apayrı bir kültürde nasıl hissediyordunuz o halinizde? Yalnız korkak ve şaşkındım. Uzun bir sürede bu duygularımdan kurtulamadım. Türkiye'de hiç kavga etmediğim kocamla sürekli kavga ediyordum. Sanıyorum ben artık hırçın biri olmuştum. Asla bir daha çocuk istemiyordum. Benim gözümde her şey değerini ve saygınlığını yitirmişti. Her şey anlamsız ve yapay geliyordu. Hiç kimse samimi değildi. Hiç kimse göründüğü gibi değildi. İkiyüzlü ve acımasızdı insanlar. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyordum. Bu adamdan bir çocuğum olsun istemiyordum. Karısına sahip çıkamayan bir koca çocuğuna nasıl babalık yapacaktı? O kayıp aylarda üvey babamın bana neler yapabileceğini düşündükçe çıldırıyordum. Kocam denilecek bu adam, üvey babam denilen o adama bile bile beni teslim etmişti. Düşündükçe çıldırıyor, çıldırdıkça saldırgan oluyordum. Çok zor günlerdi. Kocanıza sonradan yaşadığınız tecavüzleri anlattınız mı? Hayır. Neden anlatayım bildiği bir şeyi? Beni korumak için hiçbir şey yapmayan, korumayı aklına bile getirmeyen bir kocaya neden anlatayım? Başıma gelecekleri bildiği halde beni üvey babama bırakıp giden, bu konuyla ilgili bana bir tek soru sormayan, neler yaşadığımla hiç ilgilenmeyen bir kocaya anlatacak hiçbir şeyim yoktu. Sonra nasıl gelişti olaylar? Kocanızla ilişkileriniz düzeldi mi? Bir süre sonra bir balık fabrikasında işe başladım. Trene bile nasıl binilip inileceğini bilmiyordum. Kaybolacağım diye ödüm kopuyordu. 9 saat çalışıyordum. Balığın kokusuna alışana kadar yüreğim ağzıma geldi. Evde bütün işler benim sırtımdaydı. Kocam hiç yardımcı olmuyordu. Bu ara hamile kalmıştım ve bir çocuğum olacaktı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Sonra bir oğlum oldu. Çocuk bakımı da işlerime eklenince iyice bunaldım. Böylece zor 3 yıl geçirdim. Kocama hiç saygım, sevgim yoktu. Yüzünü bile görmek istemiyordum. Bir gün yine tartıştık. Bana bir tokat attı. O ana kadar bana hiç vurmamıştı. Bana tokat atınca ben kendimi kaybetmişim ve ona vurmaya başlamışım. Almanya'da ayık kafayla kadını dövmek suç olduğu için 2 gün sonra 2 bira içerek beni dövdü. Bıçağı alıp üzerime yürüdü. Ben de polise giderek şikayette bulundum. Polislerle eve geldiğimde kocam evde yoktu. Polisler de beni komşuya bırakıp gittiler. Onlar gidince kocam eve geldi. Sanıyorum gizlenerek olup biteni takip ediyordum. Çocuğum evde olduğu için komşuda kalmayarak eve gittim. Kocam benimle yatmak istedi. Ben kabul etmeyince elimi ayağımı bağlayarak bana tecavüz etti. Ertesi gün ben polise şikayetimi geri almak için gittiğimde kocam beni takip ederek şikayete gittiğimi düşündüğü için çocuğumu alıp kaçırdı. Neden size tecavüz eden bir koca için şikayetinizi geri aldınız? Çünkü ben polise beni dövdü, bıçakla üzerime yürüyüp öldürme tehdidinde bulundu diye gittim. Onlar hiçbir şey yapmadan beni komşuya bırakıp gitmişlerdi. Kocam da bana tecavüz etmişti. Artık kendi başımın çaresine ancak kendimin bakabileceğini düşünüyordum. Bu anlamda hiç kimse bana yardımcı olamazdı. Karar vermiştim, bir daha da kimseden yardım istemeyecektim. Çocuğun ne oldu, onu alabildin mi? Kocam Türkiye'ye gelerek aileme benim Almanya'da orospu olduğumu, ortalara düştüğümü, artık onu hiç dinlemediğimi anlatmış. Onlar da bu durumu bana anlatarak beni Türkiye'ye çağırdılar. Ben de orospu olmadığımı onlara anlatmak için aptal gibi kalkıp geldim. Bana artık gidemezsin dediler. O an hata yaptığımı anladım. Ben de onlara orada alacağım para var, gidip alıp öyle geleyim dedim. Üvey babam o zaman çocuğunu götürmeye gerek yok diyerek çocuğu götürmemi engelledi. Ben Almanya'ya gidip bir daha dönmedim. Çocuğumu alıkoyarak kocamı peşimden gönderdiler. Sonra da kocanla barışmazsan bir daha çocuğunu göremezsin dedikleri için mecburen kocamla barıştım. Türkiye'deyken üvey baban sana dokunmaya kalktı mı? Denedi ama başaramadı. Aradan geçen zaman tamamen olmasa bile üvey babamın benim üzerimdeki korku hakimiyetini azaltmıştı. Ya da ayağımın üzerinde durdukça bana kendimi koruma cesareti gelmişti. Gece uyurken üvey babam odama gelerek bana dokunmaya kalkınca kararlı ve kendinden emin bir şekilde "Bu iş buraya kadar. Artık bana asla ve asla dokunamazsın. Dokunursan seni gebertirim." diyerek karşı çıkmış, onu odamdan kovmuştum. O da ağzının içinde bir şeyler mırıldanarak çekip gitmişti. Çocuğum Almanya'ya geldikten sonra başka bir şehre taşınmıştık. Artık o adamla yaşayamazdım. Ayrılalım dedim. Çocuğumu alarak yine kaçırdı. Ben de bir daha çocuğumu göremeyeceğim diye ilaç içerek intihara kalkıştım. Tanımadığım birileri beni sokakta bulup doktora götürmüşler. Sonra beni psikiyatri bölümüne yatırarak 3 hafta tedavi ettiler. Kocan çocuğunu yine Türkiye'ye mi kaçırmıştı? Hayır, bu sefer Eltim'e bırakarak kendi gitmiş. Eltim hastanede yattığımı öğrenince yanıma gelerek çocuğun onda olduğunu bana söyledi. Bu ara ev sahibi beni evden çıkardı. Hastaneden çıkınca uzun süre çocuğumu yuvaya vermek zorunda kaldım. Ama birbirimizden hiç ayrılmak istemiyoruz. Yine bir gün pastanede karşılıklı ağlarken bir Alman kadını "Benim de 3 çocuğum var. Bize gidelim. Çocuklar tanışsın. Biz de sohbet ederiz." dedi. Ben de çocuğumu alıp o kadının evine gittim. Onun evinde kalabileceğimi, bu arada bana iş bulabileceğini söyledi. İşe girince onlarda kalmaya başladım. Bir gün yatağıma gelerek bana yakınlaşmak istedi. Tepki gösterince ısrar etmedi. Kadın lezbiyen miydi? Bilmiyorum ama biraz tuhaf biriydi. Çünkü bir başka gün 5-6 yaşındaki oğluna yatakta 2 bacağının arasını okşatıp inlediğini görünce şok oldum. Hemen ortak paylaşabileceğim bir ev bulup oradan ayrıldım. Artık kocamdan kurtulmuştum. Paylaştığım daire bir Alman'a aitti ve bana çok iyi davranıyordu. Çocuğumla yakından ilgileniyordu. Ev sahibin erkek miydi, kadın mı? Erkekti. Bir süre sonra birbirimizden hoşlandık. İlk kocamdan ayrılmadan 4 yıl birlikte yaşadık. Ben boşanınca da evlendik. 33 yaşındaydım, Almancayı çok iyi öğrenmiştim ve ben okumak istiyordum. Sendikaların kurduğu bir yüksekokulun imtihanlarına girip kazandım, sosyoloji okuyordum. Sanıyorum ilkokulu bitirmiştiniz. İlkokul mezunlarına böyle bir hak var mı Almanya'da? Sendikaların kurduğu bu okul var. Okuma şansı olmayanlara daha sonra bir şans tanımak için kurulan bir okuldur. 3 yıl okuyarak diplomamı aldım. Artık Yeşiller Partisi üyesiydim. Hamburg ilk yönetimindeydim. Partide sosyal danışman olarak çalışmaya başladım. Bir grup Alman avukatın bürosunda tercümanlık yapıyordum. Tercümanlık yaptığınız büro hangi sorunlarla ilgileniyordu? İltica eden insanların sorunlarıyla ilgileniyordu. O büroda tercümanlık yaptığınız süre içinde tecavüze uğramış kadınlarla karşılaştınız mı? çok karşılaştım. Hem de çok. Çoğu Güneydoğulu olan Kürt kadınlarıydı. Ya doğrudan tecavüze uğramışlardı, ya da bir şişe üzerine oturtularak, ya da cop sokularak tecavüz edilmişti onlara. Avukatlar tecavüze uğrayan kadınları psikiyatriye gönderiyorlardı. Bir gün bir kadınla birlikte beni de tercümanlık yapayım diye birlikte doktora gönderdiler. Kadın 4 yaşındaki kızının gözlerinin önünde tecavüze uğramıştı. Ardından kadının gözleri önünde 4 yaşındaki kızına tecavüz etmişlerdi. Kadın o tecavüzden hamile kalmıştı. 2 aylıkken çocuğu aldırmışlardı. Kim yapıyor bunu? Gözaltına alındığı emniyette yapıyorlar. Evinden alıp götürüyorlar kadını. Kadının durumu gerçekten çok kötüydü. Kocası da dahil bütün erkeklerden nefret ediyordu. Böylelikle ben psikiyatri yanında da tercümanlık yapmaya başladım. Verebileceğim başka örnekler var mı? Bir Malatyalı kadın vardı. Yılını hatırlamıyorum ama 1 Mayıs'tan bir gün önce gözaltına alınıyor. Çırılçıplak soyuyorlar kadının. Vücudunun her noktasına dokunup memelerini sıkıyorlar. Önce kadına copla tecavüz ediyorlar. Sonra bir şişenin üstüne oturtuyorlar. Şişe kadının içindeyken kırılıyor. Kadın uzun süre kanama geçiriyor. O kadında müthiş korku paniği vardı. Yalnız kalmaktan, karanlıktan çok korkuyordu. Kocasından ve kaynanasından nefret ediyordu. Kaynanasından neden nefret ediyordu? Kaynanası ona, sana başka erkekler dokunduğu için artık sen kötü bir kadınsın, sen orospu oldun dediği için. Dersinli bir kadın da kocasının yerini söylesin diye evinden alıp götürüyorlar. Kadın 6 aylık bebeğiyle evde yalnızmış. Bebeği evde yalnız kalıyor. Bir komşuya bırakmasına veya haber vermesine müsaade etmiyorlar. Kadın göz altındayken çırılçıplak soyarak tecavüz ediyorlar. Sırtını bir çay tabağının ağzı genişliğinde yakıyorlar. O yanık izi sırtında duruyordu. Neyle yakıyorlar? Kadının gözleri bağlı olduğu için neyle yaktıklarını göremiyor. 2 gün sonra bırakıyorlar. 1 gün sonra çocuğu ölüyor. O kadın bütün yakın çevresinden ve insanlardan nefret ediyordu. Bunlar gibi onlarca örnek verebilirim ama daha fazla anlatmak istemiyorum. O kadınların yaşadıklarını hatırlamak gerçekten sinirlerimi bozuyor. Yalnız bir tek şey sormak istiyorum o kadınlarla ilgili. Kadınlar gözü altındayken tecavüze uğradıklarını kocalarına veya yakın çevrelerine anlatmışlar mıydı? Benim tercümanlık yaptığım kadınlar anlatmamıştı. Nedenini sorduğumuzda anlattığımız zaman ya intihar etmemiz gerekiyor ya da öldürülürüz diye cevap veriyorlardı. Gördüğüm kadarıyla anlatınca sinirlerim bozuluyor. Peki bu çeviri işi o süre içinde sinirlerini bozmuyor muydu? Bozuyordu tabii. Ama onlara da çok üzülüyordum. Sanıyorum onları en iyi anlayan bendim. Bu ara sormayı unuttum. İkinci evliliğin nasıl gidiyordu? İkinci eşinizi seviyor muydunuz? İkinci kocamla ilk 6 yıl iyi gitti. Bir oğlumuz olmuştu. Gerçekten onunla kendimi insan ve kadın olarak hissettim ve yaşadım. Çok iyi bir insandı. Ancak resmen evlendikten sonra sanki büyüğü bozulmuştu. O ana kadar gayet demokrat biri gibi davranan kocam evlendikten sonra bana hesap sormaya ve karışmaya başladı. Örneğin okula gitmemi asla istemedi. Çok şaşırmış ve hayal kırıklığı yaşamıştım. Çok fazla koşturuyordum. Toplantılara katılıyor, kadın derneklerinde çalışıyordum. Böylece kendimi iyi ve mutlu hissediyordum. Onunla 6 yıl beraberliğimiz, 4 yıl evliliğimiz sürdü. 10 yıllık bir beraberlikten sonra ayrıldık. Peki siz daha önce psikiyatri bölümünde hastanede 3 hafta yattığınızı söylediniz. Yaşadıklarınızı doktora anlattınız mı? Hayır, o zaman anlatmadım. Aslında ilk kocamın dışında, yani o ilk günün dışında 1990 yılına kadar hiç kimseye hiçbir şekilde hiçbir şey anlatmadım. Çocukluğumun kötü geçtiğini falan anlatıyordum ama tecavüzleri anlatmıyordum. Beni hiç kimsenin anlayacağını düşünmüyordum. Bana acımalarını asla istemiyordum. Yaşadıklarımdan utanıyordum. 1990'da ne değişti? O güne kadar yıllarca bedenime ve ruhuma yaşatılan acı artık yeter demiş ve isyan etmeye başlamıştı. Bir gün sokakta yığılıp kaldım. 40 derece ateşle hastaneye kaldırıldım. 2 gün içinde yemeğimi yiyemez duruma gelmiştim. Uzun süre teşhis koyamadılar. Sonra karaciğer iltihaplanması dediler. Zaten o güne kadar birçok ameliyat ve hastalık geçirmiştim. 2 ay hastanede kaldım. 2 yıl hastane, ev arası mektupta okudum. Sokakta kendi başıma yürüyemez duruma düşmüştüm. Sonra psikolojik nedenlerden dolayı organ hastalıkları teşhisiyle Hamburg'a 350 km uzaklıkta bir tedavi merkezine gönderildim. Grup terapisine girdiniz mi? Evet, grup terapisine giriyordum. Bu duruma 15 gün dayanabildim. Terapiye kaç kişi katılıyordu? Sizden başka Türk var mıydı? Benim dışımda 5 kadın bir erkek terapiye giriyordu. Hepsi Almandı. Türk olarak bir ben vardım. Hastaların hepsi ensest ilişki yaşamışlardı ve tecavüze uğramışlardı. Birinin babasından 2 çocuğu olmuştu. Birisi dedesi tarafından yıllarca kullanılmıştı. Hepsi bana benziyordu. Onları dinledikçe kendimi çok kötü hissediyordum. Erkek hasta neler yaşamıştı? Erkek hasta 20 yaşlarında bir delikanlıydı. Annesi tarafından kullanılmıştı. Anlayamadım. Annesi oğluna tecavüz mü etmişti? Evet, tecavüz etmişti, hem de yıllarca. Terapi sırasında siz kendi yaşadığınız tecavüzleri anlattınız mı? Hayır, anlatamıyordum. Yediğim dayakları ve intihar teşebbüslerini anlatıyordum sadece. Bu işkenceye 15 gün dayanabildim. Doktordan özel görüşme istedim. Özel görüşmemiz sırasında dedemin bana yaptıklarını anlatmaya başladım. Nasıl olmuştu bilmiyorum. Ben 4 yaşıma dönmüştüm. 4 yaşımla 14 yaşımın arasında yaşadıklarım gayet net bir şekilde gözümün önünde canlanmaya başlamıştı. Canlanmanın ötesinde ben o günlere gidip o anları yaşıyordum. Bir adam. Bu adam dedemdi. Altını alarak onu dövdüğü kız benim. Sopayla dövüyor, demir çubukla dövüyor, kamçıyla dövüyor. Donumu indiriyor, sonra ellerini de yere koyarak dört ayak şeklini alıyor. Titriyor, titriyor, titriyor ve orgazm oluyor. Gözlerimin önünde oluyor. Olduğunu görüyorum. Sonra beni belimden bağlayarak karanlık, derin bir kuyuya sarkıtıyor. Sonra karanlık yerleri kilitliyor. Her yerim acıyor ve kanıyor. Korkuyorum, çok korkuyorum. Bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum ama hiç kimse gelmiyor. Kendimi ahırda buluyorum. Boğazıma geçirdiğim bir ip var. Ben ölmek istiyorum. Dedemin eli bacak aralarımda dolaşıyor. Şalvarımı indiriyor. O elin bana dokunmasını istemiyorum. Ben ölmek istiyorum. Kendime geldiğimde doktorun kollarındaydım. Doktor bana sımsıkı sarılmış ve sürekli bağırıyordu. Benim kendime gelmem için uğraşıyordu. Doktor gözlerini gözlerimin içine dikerek "Kendini ölüme yatırmışsın, başaramamışsın. En azından yaşamayı başar." diye bağırıyordu. Sonradan doktorun bu sözleri beni çok etkilemişti. Hala da etkiliyor. Yorgundum, perişan olmuştum. Her tarafım ağrıyor ve titriyordu. Beni gözlem altına aldılar. Sürekli bir hemşire bir hafta boyunca benim odamda kaldı. Gözlem altına almalarının nedeni neydi? İntihar edeceğimden korkuyorlardı. Terapi saatlerinin gelmesini hiç istemiyordum. Terapi saatleri beni çok korkutuyordu. Bilinçaltında sakladığınız şeyler sürekli bilinç üstüne çıkıyor. Müthiş acı çekiyorsunuz. Yaşadıklarımı hatırlamak, anlatmak beni üzüyordu, acı veriyordu, utandırıyordu. Bilinçaltınızın bilinç üstüne çıktığında boğazınızda gördüğünüz ip ne oluyor? Çocukken 2 defa kendimi atarak intihar etmeye çalışmıştım. Ama ikisinde de beni ipten kurtararak bunu engellediler. Ama bunu o ana kadar hiç aklıma getirmemiştim. Unutturmuştum kendime. Nedenini bilmiyorum ama unutmuşum. Bir el şalvarımı indiriyor dediniz. Dediniz şalvarınızı mı indiriyordu? Evet, şakaya salar şalvarımı indirirdi. İçimde külot olmadığı için ben öylece çırılçıplak önünde kalırdım. Bu beni çok utandırırdı. Bilinçaltınızı yaşadığınızda üvey babanızı görmediniz mi? Hayır, nedense o yoktu o an. Sadece dedem vardı. Dedenizi köyden kaçıp annenizin yanına geldikten sonra hiç gördünüz mü? Beni evlendirdiklerinde dedem üvey babamın 1.000 lira başlık parası aldığını duyunca onların kapısına gelerek parayı istedi. Kapıda bağırıp çağırarak küfür ediyordu. Başlık parasının onun hakkı olduğunu söylüyordu. Sadece o zaman onun sesini duydum. Sonra başlık parasını aralarında paylaştılar. Sesini duymam bile beni çok kötü etkilemişti. Camdan bile yüzünü görmek istememiştim. Doktorla özel görüşmenizden sonra terapilerde siz de öteki insanlar gibi tecavüze uğradığınızı anlatabildiniz mi? Evet, ama uzun bir süre sonra bunu başarabildim. Artık oradakiler gibi ben de anlatıyordum. Kaç yıl tedavi oldunuz? 2,5 yıl tedavi oldum. Bana çalışamaz raporu verdiler, malulen emekli oldum. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tedavinin yararını gördünüz mü? Şimdi iyiyim. En azından konuşabiliyorum. Ağrılarım daha iyi. Sürekli çektiğim ağrılarım biraz olsun azalmış. Ama ruhumdan yaşadıklarımın izini hiçbir tedavi silemedi. Bana yaşatılanları ancak ölünce unutabileceğim türden şeylerdir. Ruhumda açılan yaralar son nefesime kadar kanayıp duracak. Tam 34 yıldır doğup büyüdüm. Köyüme gidemedim. Orada yaşadıklarım buna engel oluyor. Babam hala o köyde yaşıyor. Doğduğunuz o yerleri, köyünüzü özlüyor olmalısınız. Babanızı görmek istiyor musunuz? Evet, özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. İnsan ne kadar acı çekerse çeksin, doğup büyüdüğü yeri özlüyor. Babama çocukken aşıktım. Onu çok seviyordum ama o evlendikten sonra benimle hiç ilgilenmedi. Beni yok saydı ama ben onu hep sevdim. Peki, ben sana o köye, senin doğup büyüdüğün köye beraber gidelim desem kabul eder misin? Bilmiyorum. Korkuyorum galiba. Dedemin öldüğünü bildiğim halde, 51 yaşımda olduğum halde korkuyorum. Bunu söylemeniz bile içimi titretti. Sanıyorum orada yaşadığım anıların bir hortlak gibi canlanıp boğazıma sarılmasından korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ama bu korkuyu yenmenin çaresi oraya gitmek değil midir? Doğru olabilir ama benim buna cesaretim yok. Aslında çok görmek istediğim babam ve yengem. Amcamın hanımı, ben dayak yerken bir o beni kurtarma cesareti gösteriyordu. Ama korkum özlemime baskın çıkıyor. Buna cesaret edemem. Hayır, edemem. Not. Bu söyleşiden sonra Hamide 3 gün bende kaldı. Bu 3 gün içinde onu köyüne gitmeyi ikna ettim. Beraber onun doğup büyüdüğü ve çok acı çektiği o köye gittik. Çok kötü anılar yaşadığı o evde şimdi amcası oturuyordu. Hamide evin bahçesine girer girmez koşmaya başladı. Havlayan köpeği aldırmadan koşuyordu. Ben de peşinden koşuyorum. Arka bahçeye geçtikten sonra kuyu, o kuyu nerede diye etrafında dönüp duruyor. Rengi kağıt gibi bembeyaz, telaş ve panik içinde etrafı araştırıyor. Bizi hiç tanımayan ve şaşkınlıkla izleyen amcasının gelini kurumuş ağaç dallarını ve odun yığınını göstererek şunların altında diyor. Hamide işte bu kuyu, işte bu kuyu diyerek kuyunun etrafında dönüyor. Dedem beni belimden bir ip bağlayarak bu kuyuya sarkıtır, bayılana kadar çıkarmadı diyor. Kuyunun üzerine örten çalı çırpıya saldırıyor. Hamide'yi o kuyunun başından zorlukla uzaklaştırıyorum. Evin gelini şaşkınlık içinde bizi izliyor. Hamide için su istiyorum. Ön bahçedeki evin önüne oturtuyoruz. Hamide bir süre sonra sakinleşiyor. Hamide kendini tanıtana kadar aile bireyleri onu tanımıyorlar. Aradan geçen uzun yıllar bu insanları birbirine yabancılaştırmış ve evde olmayan yengesi geliyor. Ve Hamide 44 yıl sonra ağlıyor. Evet, ağlıyor. Doya doya, hıçkırı hıçkırı ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Birkaç saat sonra babanı görmeye gidelim diyorum. Hamide yine korkuya kapılıyor. Ya beni görmek istemezse, bana kötü davranırsa diye. İkna ederek yengesiyle birlikte alıp babasının evine götürüyoruz. Üvey annesi bizi iyi karşılamıyor. Yengesi Hamide'nin kim olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bir türlü inanmak istemiyor. Sonra istemeyerek içeri alınıyoruz. İçeri girebilmemiz biraz da yengesinin oldu bittisinin yardımıyla oluyor. Hamide'nin babası evde yok. Camiye namaz kılmaya gitmiş. Bir süre sonra kalkıyoruz. Hamide kapıdan çıkarken üvey annesine babasını görmek istediğini söylüyor. Üvey annesi kötü bir ifadeyle "Baban çok keş gelir" diyerek kapıyı kapatıyor. Birkaç saat sonra Hamide'yi ikna ederek köyünde bırakıp oradan ayrılıyorum. Hamide 3 gün sonra İstanbul'a döndükten sonra bana geldi. Korkularını yenmişti ve gayet rahat görünüyordu. Ama çok üzgündü, babasını görememişti. Çünkü babası onu görmek istememişti. Üvey annesi bunca yıl sonra miras almak için gelmiştir diye babasıyla görüşmesine izin vermemişti. Nuray, sadece kendisini yıllardır tanıdığımı söylemekle yetineceğim. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. İyi bir okur ve şiir dostudur. Ona taciz ve tecavüz üzerine bir kitap çalışması yaptığımı, bu konuda duyarlı olursa sevineceğimi, eşi dostu aracılığıyla bana yardımcı olmasını rica ettiğimde yüzüme bakmadan "Benimle başlayabilirsin" diyiverdi. Kısa bir süre şok yaşadığımı, donup kaldığımı itiraf etmeliyim. Hızla toparlanmaya çalışarak önüme eğilmiş başımı kaldırıyordum. O elindeki simitten bir parça koparmış, avucunun içinde ovalayıp duruyordu. Bir süre hiç konuşmadan göz göze kaldık. Birden boynuma sarılarak ağlamaya başlıyor. Kadıköy iskelesinin önünde iki kadın birbirine sarılmış, birisi ağlıyor, öteki de ne yapacağını bilmeden şaşkın bir şekilde etrafına bakınıyor. Meraklı bakışlar üzerimizi toplanmaya başlamıştı. Arkadaşım nerede olduğumuzu hatırlayınca "sonra konuşuruz" diyerek hızlı uzaklaşıyor. 3 gün boyunca bir çocuk annesi, dünya güzeli, duyarlı, aktif bu kadını düşünüyorum. O gün telefon çaldığında saat gece yarısını çoktan geçmişti. Ne zaman müsaitsen konuşabiliriz diyordu. Kendisini sabah kahvaltısına beklediğimi söylüyorum. Kahvaltı sofrasında karşılıklı oyalanarak 5 saat kaldığımızı söylersem yüreğimize çöken kabusun ağırlığını anlatmama yeter sanıyorum. Nazım Hikmet'in Kerem gibi şiirinden bir dize sürekli tekrarlanıyordu içimde. Hava kurşun gibi ağır. Hava kurşun gibi ağır. Hava kurşun gibi ağır. Kahrolası ilk soru. Tecavüze mi uğradın? Evet, tecavüze uğradım. Kim yaptı bunu? Üvey babam. Tecavüze uğradığında kaç yaşındaydın? 16 yaşında diyerek ağlamaya başlıyor. 2 saat sonra hadi sor diyerek gülmeye başlıyor. Benim böyle bir şey yaşayacağım hiç aklına gelmez dediğimi. Yüzündeki o şaşkınlığı hala unutmadım. Uzun bir süre gülme krizinin geçmesini bekliyorum. İçim kanıyor. Nasıl gelişti olay? Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Ben 1 yaşındayken vefat etmiş. Annem o adamla evlendiğinde ben 3 yaşındaymışım. Sonra üvey babamdan 3 kız 1 erkek kardeşim daha oldu. Ben 15 yaşındayken o adamdan şüphelenmeye başladım. Şüphelenmeniz için ne yapıyordu? Öteki kardeşlerim gibi sevmiyordu beni. Kucağına oturtmak istediğinde çok rahatsız oluyordum. Çok içen biriydi zaten. İçki sofrasında beni hep karşısına oturtuyordu. Sarhoşken bakışlarından çok rahatsızlık duyuyordum. Bana sarılırken göğüslerimi kollarının altında eziyordu. Anneniz bu durumdan ve onun hareketlerinden hiç şüphe duymadı mı? Sanıyorum duyuyordu. Bana kötü davranıyordu çünkü. Anneniz nasıl kötü davranıyordu? Sizi mi suçluyordu? Benden gittikçe uzaklaşıyordu. En ufak bir şeyde dövüyordu beni. Her akşam içki sofrası hazırlandıktan sonra annem nerede yakalasa gizlice beni sıkıştırıp kollarımı çimdikliyordu. Saçlarımı yoluyordu. Hemen git yat diyerek. Ben korkuyla yatağın içine girer, üvey babamın gelmesini beklerdim. Çünkü 1-2 kadehten sonra odaya gelip yatakta başımın ucuna dikiliyordu. Yorganı üzerimden fırlatıp atardı. Ben uyumadan uyumayacaksın demedim mi sana diyerek bağırırdı. Ben yataktan kalkmamakta delinirsem tekme tokat dövmeye başlardı. Ben de ağlayarak sofrada saatlerce onun karşısında otururdum. Anneniz bu duruma müdahale etmiyor muydu? Üvey babam beni döverken bazen araya giriyordu. O da benimle birlikte dayak yiyordu. Bazen de görmezlikten, duymazlıktan geliyordu. Sanki orada yokmuş gibi. Kardeşlerim çığlık çığlığa bağırıp ağlamaya başlıyorlardı. Üvey babam hepsini bir odaya kapatarak üzerlerine kapıyı kilitlerdi. Neredeyse her akşamımız böyle geçiyordu. Annem her gün biraz daha zayıflamaya başlamıştı. Sürekli sigara içip ağlıyordu. Beni hiç sevmiyordu. Bunu hissediyordum. Peki bu durum üzerine hiç konuşmadınız mı? Aslında her şey apaçık ortadaydı. Anlaşılmayacak hiçbir durum yoktu. Bu durumu herkes çok iyi anlıyordu. Ama itiraf etmekten hepimiz kaçınıyorduk. Yani herkesin bildiği bir şeyi hepimiz birbirimizden saklıyorduk. Olayın adını koymaktan hepimiz kaçıyorduk. Sanki ağzımızı açtığımız an dünya yıkılacak, biz de altında kalacaktık. Anlarsın işte, 3 maymunu oynuyorduk. Bu durum ne kadar sürdü? Annem 1 yıl sonra kanser oldu, rahim kanseri. Annemin kanser olması da onu durdurmadı. Üvey babam iyice işi azıtmış, beni her gün döverek sıkıştırıp duruyordu. Birkaç defa elinden kurtularak karşı komşuya kendimi zor atmıştım. Bu durumdan komşular da rahatsız olmaya başlamışlardı. Komşularınız üvey babanın sana karşı beslediği duyguları biliyorlar mıydı? Hayır, bunu tahmin etmeleri mümkün değildi. Çünkü beni o adamın öz kızı olarak biliyorlardı. Nedense annem bunu saklamıştı. Benden bile saklamıştı. Ben o adamın kızı olmadığımı bana karşı değişip dövmeye başladıktan sonra öğrendim. Üvey babanızı öz babanız olarak mı biliyordunuz? Evet, 16 yaşıma geldiğimde öz babam olmadığını biliyordum artık. Öz babanız olmadığını nasıl öğrendiniz? Yine oldukça patırtılı bir gece geçirmiştik. İçki masasında oturmadım diye beni saçlarımdan tutarak yerlere savurmuştu. Baba yapma diyordum sürekli. Baba yapma. Ama o beni duymuyordu bile. Başımı 2 elinin arasına alıp duvara vuruyordu. Ertesi gün teyzem gelmişti bize. Ben perişan görünüyordum. Her tarafım çürük içindeydi. Gözlerim ağlamaktan şişmiş, başım müthiş ağrıyordu. Hala da her gün başım hiç aralıksız ağrır. Teyzem ile annem gizli gizli fısıldayıp duruyorlardı. Bir ara teyzem sinirlenerek anneme, bunu ondan saklamanın anlamı yok, en azından babası olmadığını bilsin diye bağırdı. Çok fazla şaşırdım, yıkımlar yaşadım dersem, Yalan söylemiş olurum. Zaten bir baba kızına bunları yapar mı diye sorular sormuş. Kendi kendimi babam olmadığına zaten inandırmıştım. Yine de öz babanız bildiğiniz insanın babanız olmadığını öğrendiğinizde neler hissettiniz? Üzüldüm. Üzülmemek mümkün değil ki. Çünkü yıllarca baba diye kucağına koştuğunuz biri birden sizin babanız olmuyor. Bu yetmiyormuş gibi size karşı farklı duygular beslediğini biliyorsunuz artık. Bütün dünyanızın başınıza yıkıldığını hissediyorsunuz. Hatta bunun çok ötesinde bir şey bu. Anlatmak zor. Bütün dünyanın başınıza yıkıldığını gözlerinizle görüyorsunuz ama çöküntü içinizde başlıyor. Bu çok kötü, çok kötü bir duygu. Kalbiniz kırılıyor, yaralanıyorsunuz. Hiç iyileşmeyecek şekilde yaralanıyorsunuz. Yıkılan sizsiniz aslında. Yıkılan kafanızın içindeki dünyadır. Hayallerinizdir, sevincinizdir, geçmişiniz, geleceğinizdir. Biliyor musun, bunu sözcüklerle anlatmak çok zor. Sözcükler yetersiz kalıyor içimdeki bu yıkıma. Bakma öyle şen şakrak dolaştığıma. Ben hala o yıkıntının altındayım. Bu durumu sizden sakladığı için annenizi suçladınız mı? Annemi suçlamayacak kadar kırgındım ona. O kadar kırgındım ki onun annem olmadığından bile şüphelenmeye başlamıştım. Neden olmasın diye düşünüyordum. Baba diye bildiğim babam değildi. Annem diye bildiğim de annem olmayabilirdi. Bunu anneme söylediğimde çok ağlamıştı. Sonuçta gözyaşı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Hala anneme karşı içim öfke dolu. Onu hiç affedemedim. Sanırım bundan sonra da duygularım hep aynı kalacak. Gücü bana yetiyordu ve bana acı çektiriyordu. Benim varlığımı suçluyordu. Aslında acı dediğimde beni dövdüğü için bedenimin duyduğu acıdan bahsetmiyorum. Yüreğim acı çekiyordu. Çünkü o benim annemdi. Babam olmayan birinin benim hayatımı karartmasına göz yummuştu. O adamın babam olmadığını bildiği halde ve o adamın bana olan sapıkça duygularını bildiği halde bir çaresine bakmamıştı. Korkusunda kaybolan biriydi annem. Beni koruyamamıştı. Koruyamadığı gibi beni üvey babamın suçunun nedeni olarak görmüştü. Bir kuma gibi belki de. Bütün bunları düşününce onu asla affedemiyorum. Bu düşüncelerden bir türlü kurtulamıyorum. İçim acıyor, anlıyor musun? İçim acıyor. Lütfen biraz ara verelim. 1 saat 45 dakika sonra yukarıdaki konuşmanın bir yerinde komşular bu durumdan rahatsız olmaya başlamışlardı demiştiniz. Biraz açar mısın? Nasıl rahatsız oluyorlardı? Komşularımız her akşam bizim evin gürültüsünden rahatsızlık duyuyorlardı. Yalnız dayaktan kaçarak evine sığındığım karşı komşumuz olan kadın yüreği iyilikle dolu bir insandı. Bilgili ve bilinçli biriydi. Ben bu adamın sana karşı düşmanlığına bir anlam veremiyorum kızım. Bunun altında başka bir neden olmasın diye sürekli sorular soruyordu. Annemle de konuşmak istemiş ama annem ona bir şey söylememişti. Annem içkidendir diyerek geçiştiriyordu olayı. Anneniz üvey babanızdan çok mu korkuyordu yoksa başka bir nedeni mi vardı? Üvey babanın sana karşı olan duyguları ortaya çıkmadan önce ilişkileri nasıldı? Annem o adamdan ölesiye korkuyordu. Sanıyorum bir gece hepimizi öldürmesinden korkuyordu. Ya da onu öldürmesinden bilemiyorum. Sinirlenince bu anlamda tehdit ederdi. Belki de dışarı atılmaktan korkuyordu. Annem birkaç günde bir evden kovulur ama gitmezdi. Bu şartlarda insanın ilişkileri nasıl olabilir ki? Korkunun olduğu yerde sevgi olabilir mi? Bazen de döverdi. Annemi hep aşağılar, hakaret ederdi. Bütün bunlara rağmen annem onun bir dediğini iki etmezdi. Önünde iki büklüm ne emir verecek diye beklerdi. Kendi kişiliğini sıfırlamıştı. Köle ruhlu da diyebiliriz. Mesleği vardı. Annem hemşireydi ama üvey babam istemiyor diye çalışmıyordu. Bütün bu fedakarlıklarının karşısında hakaretten başka bir şey bulamıyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 40.